Ayrım 3. Sayfa 41. Okul anıları. Otobüsün gürültülü homurtuları kulaklarımı tırmalarken, karanlığı yırtan farların aydınlattığı uzun yolu görür gibi oluyordum. Oysa gözlerim yumulu. Kara gözlüklerin altında uyur gibi duruyorlar. Belleğimi ansıma eylemi içinde bırakarak okul anılarımı yeniden yaşamaya çalışıyorum. Bir okulu saymazsam, öteki tüm okulların gösterdiği yakın ilgiden dolayı tanımsız bir mutluluk duydum. Yönetmenlerin, öğretmenlerin gösterdiği içtenlik, yaşam gücümü çoğaltan doğal bir kaynak oldu. Onların bu içten gelen ilgileri karşısında, insanların ancak artanlarıyla bir değer kazanabileceklerini düşündüm. Yaşantımızdaki her konuyu aydınlatan ışığın, doğal kaynağının erdemden geldiğine inandım. Ne var ki bu inanç bazen karşıt olaylarla kişiyi ezginleştirebiliyor. 12 yıldır sürdürdüğüm gezilerimde hiçbir kız enstitüsünden ters bir yanıt almamıştım. Bayan yönetmen yapıtlarımı ilgisiz karşıladı. Göz sağlığı, görmezler eğitimi konusundaki konuşma önerimi yersiz buldu. Olduğundan çok üzülmüştüm. Bayanları her zaman için erkeklerden daha duyarlı, üstün artamlı, erdemli sanırdım. Çoğunlukla bu yine böyledir diyeceğim. Yönetmenin çok kaygılı, üzgün bir anına rastlamış da olabilirdim. Ne olursa olsun yine de bir bayan duyarlılığını, inceliğini yitirmemeli. Atatürk Ortaokulu'nda da ilginç, üzücü bir olayla karşılaştım. Okul yönetmeni yerinde yoktu. Konuyu açıklayıp elimdeki belgeyi gösterdikten sonra baş yardımcı bana 3 dakikalık bir konuşma izni verdi. Sabahçı öğrencilerin giriş saatlerine denk gelmişti isteğim. Nedense atanın adını taşıyan okullarda özel bir duygu, bir coşku belirir içimde. Onun tuttuğu ışığın altında öğrencilere yararlı olabilecek kısa bir konuşma yaptım. Ulusal duygumuzu tazeleyen bir şiirle sonuçlandırdım konuşmamı. Baş yardımcının odasına sınıf başkanları birer ikişer gelmeye başladılar. Yoklama defterlerini alıyorlar, bu arada kendilerine isteyen öğrenciler için şiir, öykü kitapları veriliyordu. Okul yönetmeninin ansızın içeriye girmesi her şeyi altüst etti. Yönetmen yardımcısına dönerek, "Bu kitaplar ne böyle, neden öğrencilere veriliyor?" dedi. Sert söylemişti yönetmen bu tümceyi, oysaki durumu kavraması gerekirdi. Anlamamazlığa geldi, baş yardımcı yumuşak bir sesle, "Efendim, genç Ozan gözlerinden yoksundur. Elinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir belge de var. Ayrıca yapıtlar Tebliğler Dergisi'nde öğrenciler için öğütlenmiş. Satılabilirse birkaç gün için sınıf başkanlarına veriyoruz. Olmaz böyle şey. Müdürlük her zaman böyle şeyler gönderir. Şu bizim arkadaşın kitapları satıldı mı?" Bu sert çıkış beni de oradakileri de üzmüştü. Araya girip bir şeyler söylemek istedimse de kapının örtülüşünden yönetmenin gittiğini sezmiştim. Olay daha çok baş yardımcıyı üzmüştü. Olgunun etkisinden kurtulmak için dışarı çıkıp geldiğinde, "Kusura bakma kardeşim, yapıtları toplatıyorum," dedi. Onun bu üzüntüsünü ortadan kaldırmak için olgun bir sesle, "Üzülmenin hiç gereği yok. Yaşam uğraşısı içinde böyle şeyler doğal karşılanmalıdır. İçten gelen ilginizi hiç unutmayacağım. Görevini yapmış kişilerin mutluluğunu duyabilirsiniz," dedim. Okuldan ayrılırken gözlerimde yeğenikten bir buğulanma belirdi. Devrimler yaratan, bir ulusa kan, can, ruh veren atanın adını taşıyan bir okuldan eli boş dönmek üzmüştü beni. Oysa ki o, sanata, sanatçıya ne denli bir önem vermişti. Bu tutumunu şu sözleriyle kanıtlamıyor muydu? "Efendiler, mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ve hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız." Üzüntümü yardımcıma belirtmeksizin kendi kendime söz verdim. Çalışacağım, yılmayacağım, durmadan çalışıp kimseye boyun bükmeden, kimseye avuç açmadan yaşamımı düzenleyeceğim. Körlük ülküsünü, arancını benimseyen bir genç olarak her yerde, her okulda bunu aydınlatmaya, içimden fışkıran devrimci düşüncelerimi genç kardeşlerime anlatmaya çalışacağım. Gaziantep'e geldiğimin ancak haftasında Körler Okulu'nu gezmek olanağını bulabildim. Okul yönetmeni Kadri Bey'le görmez öğretmenler beni iştenlikle karşıladılar. Karanlık evrenlerinde sağlamlardan daha kıvançlı bir yaşantı sürdüren bu arkadaşlarla dereden tepeden, özellikle körlük ülkümüzü ilgilendiren konulardan konuştuk. Yurt içindeki gezilerimin ana düşüncelerini öğrenen okul yönetmeni özellikle büyük bir kıvanç duyduğunu açıkladı. Bana lise bitirme sınavlarını vererek öğretmenlik yapabileceğimi ansıttılar. 50'ye yakın gözlerinden tümüyle yoksun öğrencinin karşısında yarım saat süren bir konuşma yaptım. Onlara yaşam uğraşımdaki en özgün, en ilginç, acı tatlı olayları tüm gerçekleriyle açıkladım. Başarının yalnızca sürekli çalışmakla istem gücüne dayandığını kanıtladım. Alın teriyle kazanılan ekmeğin tadını duyurmaya, bu konuya özgü düşüncelerimi aşılamaya çalıştım. Acıma duygusundan yararlanmadan sürdürülecek yaşamın özgünlüğünü, güzelliğini anlattım. Çabalarımın iç yüzünü öğrenen öğretmenler içten gelen kutlamalarda bulundular. Onların devlet kanalıyla yapmaya çalıştıkları görevi ben özel bir biçimde yapıyordum. Ekmek kavgamın yanı başında gözden kaçmayan bir gerçeğin ışığı yansıyordu. Ne övünç ne de bir yakınma olamazdı bu benim için, yalnızca bir görevdi. 12 yıldır süren gezilerimde 55 ille 200'e yakın ilçemizi dolaşmış, buradaki bini aşan okullarımızda bu arancı açıklayan özel konuşmalar yapmıştım. Bu eylemlerimin en ilginci sanırım Ankara Körler Okulu'na yazdırdığım gözlerinden yoksun 4 çocuk olacaktır. Körler Okulu'nda yaptığım konuşma bir yönden benim için de yararlı oldu. Söze başlamadan önce yanıma değin gelen öğretmen hüda verdi. Arkadaş, kör sözcüsü üzerinde basa basa dur. Bizler bu gerçeği acı da olsa onlara benimsetmeye çalışıyoruz. Görmez, gözlerinden yoksun gibi deyimler sakıncalı oluyor. Yarın yaşam gerçekleriyle karşı karşıya kalacak olan genç, değişik bir yaşantı içinde bocalamamalı. Halkın kısa süre içinde değişmeyecek olan deyimleri, davranışları karşısında bir üzüntü duysunlar istemiyoruz, diyerek çok önemli bir uyarıda bulundu. Yerinde bir savunma yapmıştı genç öğretmen. Öğrencilere küçük yaştayken bu gerçeği onaylatmak iyi bir tutumdu. Örneğin ben de kör sözcüğünü duyduğumda ürperiyor, üzülüyordum. Oysaki halk dilinde gözlerinden yoksul olana kör, kulağı duymayana sağır, aksayarak yürüyene topal deniyordu. Özellikle kör kişiler üzerinde daha dikkatle duruluyordu. Aa, vah vah, çok yazık, Tanrı kimseyi gözsüz bırakmasın gibi acımalı sözlerle konuyu açıp, kurumuş bir yaranın kabuğunu kaldırdıklarının ayrımına varamıyorlar. Zamanla nelere alışmıyor ki insan? Bu yoksun yaşantının içinde mutluluğu bile oluşturabiliyor. Konuyu daha çok uzatmamak için, Tanrı kimseyi bakar kör yapmasın diyeceğim. Bayan öğretmenlerden ikisi bir akşam yemeği için çağrıda bulundular. Karanlık evrenlerinde kendi elleriyle yaptıkları yemekleri tat içinde yedim. Eşlerinin gözleri görüyordu. Konutları derli topluydu. Eksinecek bir yönleri yoktu. Uzunca bir süre sürdü söyleşimiz. Bu arada bayanın örmeye çalıştığı yün işini iyice inceledim. İşin eleştirilecek bir yönünü bulamadığım için iştenlikle kutladım kendilerini. Ellerine aldıkları bu işin göstermelikten uzak olduğuna inanıyorum. Duyarlı davranışlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederek onlardan ayrıldım. Gaziantep Körler Okulu Usum'da oldukça büyük bir iz bırakmıştı. Tüm örgütleriyle yapımı 4 milyon lirayı bulan okullarında güle güle otursunlar. Okulun yapımında düşün emekleri geçen Sayın Mithat Enç'i yürekten gelen bir sevgiyle anmayı unutmadık. Olayları bir sinema şeridi gibi gözlerimin önünde canlandırmaya çalışıyorum. Değerli zamanını boşuna tüketmeni istemem. Ha, bak sana özgün bir olay anlatayım da biraz gül. Konuşma yaptığım bir ilkokulda yapıtlarımı öğretmenlere dağıtırken yanıma gelen bir bayan şöyle söyledi. Yapıtların yazarı sizsiniz değil mi? Evet efendim. Sen bize gelince adlı şiir de sizin midir? Bayan öğretmenin sorusunu hemen yanıtlayamadım. Bir an düşündümse de bulamadım. Böyle bir şiirim olduğunu sanmıyorum. Belki başka bir ozanındır. Nasıl olur? 6 yıl önce Adana Kız Öğretmen Okulu'nun son sınıfında bulunuyordum. Bir arkadaşım tahtaya yazmıştı bu şiiri. Bizler de anı defterimize geçirmiştik. Olumlu bir yanıt veremediğimden öğretmen yeniden söze başladı. İnsan yazdığı şiiri bile unutabiliyor demek. Oysaki bu yapıtların yazarıyla şiiri yazanın adı tıpatıp bir. İyiden iyiye kaygılanmıştım. Gerçeği ansayabilmek ereğiyle, şiirin bir iki dizesini okuyabilir misiniz dedim. Öğretmen gülerek, onur duyarım dedi. Geldi garip gönlümün neşesi, sen bize gelince. Usum'da yeterince bir ansıma oluşmadığından evet diyemedim öğretmene. Kaygılanmış, üzülmüştüm. Ama yalan da söyleyemezdim ya. Kitapların sonuçlarını almak için birkaç gün sonra okula gittiğimde özdeş öğretmenle yine karşılaşmıştım. Esenleştikten sonra hemen konuya girdik. Kağıt yaprakların çıkardığı hışırtıdan anladığıma göre bir defter karıştırıyordu. Kaygıyla bekliyordum. Bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Anı defterinden şiirin tümünü okuyacağım size. Bize gelince, geldi neşesi garip gönlümün seni görünce. Karanlık ruhumda bir yıldız doğdu elin elime değince. Yeşil gözlerindeki ölümsüz baharla şenlendi ocak, şenlendi yuva sen bize gelince. O güzel yüzüne durup baktım. Dudaklarındaki gülümseme olmasa inan ki çıldıracaktım. Unutkan olan yalancılar gibi değersiz dizeler için hemen benim diyememiştim. Şiiri sonuna dek dinledikten sonra evet dedim. İsterseniz hayır deyiniz. Ben hangi kitaptan alındığını bile yazmışım. Kalbimin Sesi adlı yapıttan aktarılmış. Unutkanlığım için bayan öğretmenden özür diledim. Değil birkaç dize, insan gurbet illerde kendisini bile unutuyor. Otele doğru yürürken kendi kendime söyleniyordum. Geniş bir odada sıcak soba başında bir ömür sürdürmek değil bu. İl il, ilçe ilçe, bölge bölge dolaşıp bir yaşam sürdürülüyor. Kuşkusuz ki eksik yönler bulunacaktır. Gerçekten öyle anlıyorum ki ben ben değilim sanki. Karanlık bir evrenin içinde tüm engelleri aşarak ileriye koşmanın yorgunluğunu zaman zaman çekiyorum. Böyle zamanlarımda yeniden bir güç kaynağı oluşturmak gereğini duyuyorum. Hanla hamam. Dönemeçlerden ağır ağır dönen otobüs, doruğuna yükseldiği dağın eteklerine doğru ilerliyor. On parmağıyla direksiyona sarılan sürücü, tüm dikkatiyle görevini başarmaya çalışıyor olmalı. Bense, önümdeki korkunç uçurumlardan, her an oluşabilecek bir ölümden uzak, geçmiş anıları düşünüyorum. Anıların içinde, kadın sesi bulunmayınca bir önem taşımıyormuş gibi geliyor bana. Körler okulundaki iki genç bayan, öğretmenin anılarını da pek ilginç buldum. Daha doğrusu gizliden onur duydum diyebilirim. Gözleriyle birlikte tüm organları sağlam olan bu öğretmenler şöyle anlattılar. Adana Kız Öğretmen Okulu'nda sizi dinledikten sonra ilimizdeki körler okuluna öğretmen olmayı iyiden iyiye kafamıza yerleştirmiştik. İzlenimlerini kuş cıvıltılarını andıran kendi seslerinden dinledim. Konuyu biraz daha irdelemek ereğiyle, ''Görevinizden mutluluk duyuyor musunuz?'' dedim. Hem de pek çok, karanlık bir evrende yaşamlarını sürdürmeye çalışan öğrencilerimize her yönden yararlı olmak, kuşkusuz ki bizlere tanımlayamayacağımız denli bir mutluluk vermektedir. Onlara bilim ışığını sunmakla ne denli erinç duyabileceğimizi sizin beğeninize bırakıyoruz. Onları bu soylu anlayışlarından dolayı yürekten gelen sevgilerimle kutladım. Bir rastlantının sonucu da olsa körler okuluna iki öğretmen kazandırmanın onurunu duydum. Ne mutlu görevinin inceliklerini yüreklerinde duyabilen öğretmenlere. Ulusal duygularımın etkisi altında kaldığım ya da onlara öncelik tanıdığım bir gerçek. Senin de bu konuları beğeniyle izleyeceğini biliyorum. Dilersen biraz da handan hamamdan söz açayım. Gurbet deyince kişinin usuna otel, lokanta, hamamla birlikte gezilecek, eğlenilecek yerler gelir. Gülmek geliyor içimden şimdi. Anlatayım da biraz sen de gül. Pamuk Palas Oteli'nin iki yataklı genişçe bir odasında yatıp kalkıyorduk. Bavullarımızı karyolalıların altına, kitap torbalarını da bir köşeye yığmıştık. İki sandalye, bir masa, üzerinde bir bardak, ortada bir odun sobası bulunuyordu. Aralık ayı olanca soğuğuyla kendini gösteriyordu. Sabah akşam yakmak için otelciden 2 liralık odun alarak odamızı ısıtmaya çalışıyorduk. Günlük çabalarımız bizi oldukça yoruyordu. Bir akşam üzeri dinlenmek amacıyla yatağıma uzanmıştım ki Aykut yüksek sesle bağırarak içeriye girdi. Ben onurunu her şeyden üstün tutan namuslu bir gencim. O çirkin sözünüzü geriye alın diyordu. Sonra açıklamada bulundu bana. Abi, ben yukarıki çatıdan odun aşırıyormuşum. Hırsız yapıyorlar beni. Böyle karacı kişilere de hiç rastlanılmamıştır. Aykut'un ardından otel yazmanı da söylenerek odaya girdi. Tartışmanın daha çok uzamaması için söze karıştım. Biraz sessiz davranın arkadaşlar, sorunu birlikte çözümleyelim. Benim tümcemi öfkeli bir sesle yazman yanıtladı. Sabah akşam durmadan yakıyorsunuz, doğallıkla kuşkulanabilirim, demez mi? Birden öfkelenerek yatağımdan fırladım. Efendi, efendi, buraya soygunculuk etmeye değil, insanca yaşamaya geldik. Alın teriyle sürdürmeye çalıştığımız bu yaşantı sizin için de bir örnek olmalıdır. Kanınızca bizi sanık buluyorsunuz ama ekonomik tutumunuz sizi kuşkulandırmamalıdır. Bakınız, dünden kalan şu komodinin altındaki odun parçasından yardımcımın bile salığı yok. Sakladığım odunu göstermek ereğiyle küçük dolabı birden kaldırdım. Belki odun görülmüştü ama oluşan şangur şungur seslerden, gürültüden kendim de irkildim. Sürahiyle bardak düşmüş, kırılmıştı. Otelin patronu da bizi izlemiş olacak ki yazmanını alıp aşağıya indi. Ben Aykut'u susturdum. Kırılan sürahiyle bardak sorunu çözümlemişti. Buna benzer bir olayla hamamda da karşılaştım. Hafta sonlarında yıkanıp paklanıyorduk. Gaziantep'in en eski tarihi hamamlarından biriydi sanırım. Ne var ki bakımsızdı. Soyunma yerindeki meşin kaplı kanepenin toz içinde olduğunu sezince işçiye seslendim. Kardeş, şuranın tozunu alır mısınız? Adam yayık bir ağızla, yok kardeş, onlar toz değil, senin gözün görmüyor, dedi. Gerçekten doğru söylüyorsun, gözlerim görmüyor ama parmaklarım yanılmaz. Seninse bir bakar körden ayrımın yok, diyerek oturacağım yeri temizlemeye çalıştım. Yeğenlikten üzülmüştüm, içimden, burada da iş çok, dedim. Adam takunyalarına daha yüksek takur tukur sesler çıkartarak yanımızdan ayrıldı. Güçlükle bulduğum yüksek topuklu büyük takunyaları ayaklarımıza geçirerek içeriye girdik. Kocaman tokmaklı kalın tahtalardan yapılmış kapıyı açtığımızda oldukça sıcak buğulu bir hava yüzümüze çarptı. Geniş bir odadaki kurnanın iki yanına Aykut'la birlikte yerleştik. Hamamın çok sıcak olması dolayısıyla hemen yıkanmaya başlamıştık bile. Çünkü sıcağı olan direncim pek azdı. Aradan pek az bir zaman geçmiş, aynı adam kalın sesiyle, ''Haydi bakalım çabuk olun, hem çok su dökünüyorsunuz.'' dedi. Bir tartışma oluşturmamak için sesimizi çıkarmadık. Yabancı illerde kişi sırasında suskun davranmasını bilmeliydi. En olumlu tutum bir an önce yıkanıp çıkmaktı. Kokusundan kirli olduğu anlaşılan nemli havlulara sarınarak dışarıya çıktık. Üstelik ayağımızdaki takunyaları da yitirmiştik. Çıplak ayaklarla gelmiştik giyinme odasına. Soğuk taşlar üzerindeki kısa yürüyüş ayak tabanlarımızı üşütmüştü. Kaymalara yol açtığı için yeterince takunya bulundurmuyorlarmış. Bir uyarma ereğiyle konuyu kısaca patrona özetledim. Yakınmamı duyan insan azmanı orta boylu şişman adam hemen söze karıştı. Ağam, belki bağırarak söyledim ama gerçekte iyilik yapmak istedim bunlara. Odalarına 4 tane haydut gibi adam girdi. Bu genç delikanlının başına hamam otu serpip bir kötülük yapabilirler diye düşündüm. Yalan da olsa adam kendini iyi savunmuştu. Bize söyleyecek söz kalmamıştı gayrı. Hamamı yöneten kişi de böyle incelikleri kavrayacak bir nitelikte görünmüyordu. İşçisini kayıran bir iki tümce söyledi. Ya ya, arkadaş sizi korumuş, kusura bakmayın. Bir dahaki gelişinizde gereken ilgiyi gösteririz. Hamamın kapısından çıkarken Aykut'a takılıyordum. Ya kardeşim, sen gençsin, güzelsin. Ne olur ne olmaz, bak adam seni korudu. O gülerek, gerçekten öyle, bu hanlı hamam başıma iş açacak, diyordu. Tutuşan soba. Odun tartışmasından sonra bir gün geçmişti. Sabahleyin uyandığımda her yanım kırılıp dökülüyordu. Yeğenlikten üşütmüş gribe yakalanmıştım. Sarılığı dinlenerek atlatmam gerekiyordu. Bu yüzden Aykut'u yalnız başına işe gönderdim. Bir yandan başucumdaki radyoyu, bir yandan kendimi dinliyordum. Bu sırada kapı çalınarak tanımadığım birisi girdi içeriye. ''Abi, sana odun getirdim.'' diyordu. Bu 14-15 yaşlarında bitişik odada oturan doktorun iş eri ya da kapıcısıydı. Daha önce otel yöneticisi anlatmıştı. Sesinden tanımıştım küçüğü. İçten gelen bu ilgiye dudaklarımda bir gülücük oluşmuştu. ''Çok teşekkür ederim yavrum. Yalnız odunları nereden aldın?'' ''Bizim konutta çok abi. Biz yazdan hazırlarız kışlık odunumuzu. İsterseniz hemen yakayım. O da biraz soğuk.'' Benim yanıtımı beklemeksizin sobanın kapağını açarak odunları yerleştirmeye başladı. Odunların çıkardığı takırtı tukurtu arasında kibrit soruyordu. Olmadığını öğrenince oda kapısını şırak diye örterek kibrit almaya gitti. Onun olmayışından yararlanarak yatağımdan doğruldum. Sobanın içindeki odunları ellerimle şöyle bir yokladım. İçime bir kuşku düşmüştü. Odunlar otelciden aldıklarımızın hemen hemen aynısıydı. İçimden, gerçekten konuttan mı getirdi, yoksa çocuk dünkü tartışmaya tanık olduğu için onlardan öc almak ereğiyle aşırdı mı, diyordum. Sobanın kapağını örttükten sonra ayağa kalkıyordum ki, elim bir şeye takıldı. Sobanın üstündeki çukura büyük bir ampul konmuştu. Kokusundan üstten delinmiş olan ampulün içinde gaz bulunduğunu anladım. Ne var ki birazı dökülmüştü. Yeniden yatağıma uzandım, çocuğa daha çok soru sormanın yersiz olduğunu düşündüm. Yapmak istediği iyiliğin tadını tatmasını istiyordum. Odaya geldiğinde, haydi yak bakalım, yalnız sobanın üzerine dökülen gazı kağıtla alsan daha iyi edersin dedim. Bir türkü mırıldanan çocuk benim uyarımı duymamıştı bile. Ampulün içindeki gazı olduğu gibi dökmüş, kibriti çakmıştı. Parlayan gazın çıkarttığı gürültüyle irkildim. Benden yana doğru sıçrayan çocuk, "Abi kalk yanıyoruz," diye bağırdı. Gerçekten de alevlerin oluşturduğu sıcaklık yüzüme çarpıyordu. Sobanın üzerindeki gaz da parlamış olduğundan alev oldukça büyüktü. İvedilikle doğrulup yatağı yorganı, ayak ucunu, baş ucunu doğru toplayıverdim. Bir yandan da çocuğa, "Kapının yanındaki zile bas, yazman gelsin," diyordum. Küçükle birlikte o anda ne yapacağımı şaşırmıştık. Yazman odaya geldiğinde alevler çoktan sona ermişti. Bizi ürküten olgunun ayrımında olmayan yazman sırıtarak, "Ne o, bir şey mi istiyorsunuz?" dedi. Sesinde dünkü karacılığın titreşimleri vardı. Gözlerine bakan bunu kolaylıkla anlayabilirdi. Ona bir ipucu vermenin yersiz olacağını düşünerek, "Soğuktan donuyorum, bundan böyle kitapları yakmaya başladım. Bana bir günlük odunla biraz gaz getirin," dedim. Kitapları yaktığıma gerçekten inanmış gibi "Allah Allah" diyerek odadan çıktı. Adını bile bilmediğim küçük yanıma yaklaşarak "Sen de korktun, ben de korktum abi. Ateş çok korkunç bir şey değil mi?" diyordu. İçimden bir yakınlık duymuştum küçüğe. Biraz daha konuşturup gerçeği de öğrenebilirdim. "Senin adın ne bakalım?" "Ali." "Bak Ali, atalarımız ateşle oyun oynanmaz," demişler. Bu gerçeği biraz önce gördük. Sanırım Allah Baba bile onaylamadı bizim işi. Şimdi bana doğrusunu söyle bakalım. Bu odunları nereden aldın? Ali bir süre sonra yanıtladı sorumu. Yeğenlikten düşünmüştü. Ama bana kızma. Bak doğrusunu söyleyeceğim. Dünkü tartışmanızda otelcilere çok kızmıştım. Odunları önce çatı katından doktorun odasına, oradan da buraya getirdim. Ama sakın doktor duymasın abi. Beni işten çıkartabilir. Dünkü olay beni çok üzmüştü. Öylesine kızmıştım ki onlara. Ben sizleri geldiğinizden beri izliyorum. İnan ki sizi pek sevdim. Ya Ali, demek öyle. Bu giz aramızda kalacak. Ben de seni bundan sonra küçük kardeşim olarak düşüneceğim. Bir ağabey öğüdü olarak sana başkasının malıyla iyilik de yapılmaz, öç de alınmaz diyeceğim. Böyle tutkular alışkanlık yapabilir. Her zaman için doğru sözlü olmalısın. Doğru söz, öz, göz, yol, iş, tutum, davranış kişiye gelecek için güven sağlar. Ali suskunluk içinde dinlemişti beni. Tek bir tümceyle, "Söz veriyorum abi," diyerek yanımdan ayrıldı. Aranan doktor. Gribe yakalandıktan sonra doktorla eczane ile ilişkim kendiliğinden oluştu. İlçemizde doktorluk yapan dost bir kişinin Gaziantep'te bulunduğunu birden anımsadım. Otel yöneticisine hemen sordum. "İç sayrılar uzmanı Doktor İbrahim Mergen'in yoklama evini biliyor musunuz?" Otelci güldü. "Bulunduğunuz odanın bitişiğinde bulunuyor. Şimdiye dek karşılaşmadınız mı? Neredeyse gelir. Görevinde saniye kaçırmayan bir adam." Gereğinden çok sevinmiştim. Ne de olsa bir dostluğumuz vardı onunla. Özellikle gurbet elde karşılaşmanın önemi ölçüsüz denecek denli çok oluyordu. Öğleden sonra odamdan dışarı çıktığımda Sayın Mergen'le burun buruna geldik. Onu "Oo!" nidalarıyla çıkardığı sesten hemen tanımıştım. Dostça kucaklaşıp öpüştük onunla. Karşılaşmanın verdiği şaşkınlıkla birbirimize sorular soruyorduk. "Ne arıyorsunuz buralarda?" "Ya siz?" Koluma giren doktor beni odasına doğru götürüyordu. Bir yandan da anlatıyor. "Bir süre Almanya'da kaldıktan sonra yurduma döndüm. Yasamız kurallarına göre uğraşımın 2 yıllık doğu görevini burada tamamlıyorum. Gaziantep ilinin övgüsünü çok duymuştum. Ben de Güneydoğu Anadolu'yu tanımak, yapıtlarımı tanıtmak ereğiyle düştüm yollara. Yanan gaz sobasının iki yanındaki sandalyelere oturmuş, içten bir söyleşiye başlamıştık. Bir yandan sigara sunuyor, öte yandan işçisine çaylar söyletiyordu. Bu içten davranış gereğinden çok kıvanç vermişti bana. Söyleşimiz bir saatten çok sürdü. Konu özellikle kendi ilçeme değin oluyordu. İlçenin kalkınması, insanların kültürü, töreleri konusunda uzun uzun konuştuk. Kişileri benden çok tanıyordu. Çoğunlukla o soruyor, ben yanıtlıyordum. Ölenleri duyduğunda, üzüntüsünü, sağ kalanların başarılarını işittiğinde sevincini özel bir devinimle, acımalı niteliklerini içeren tek sözcüklerle belirtiyordu. Derin bir iç çekişiyle özel duygularını yansıtmaya çalıştı. Hey gidi günler hey, ayrılalı 6 yıl oluyor. Güzel ilçenizde 10 yıl doktorluk yaptım. Değil ilçe içindekileri, tüm köylerinin ileri gelenlerini bile tanırım. Nedense o bölgeyi çok sevdim. Belki ilk doktorluğumun oraya rastlamasından ötürü de olabilir. Ne olursa olsun, doktorluk ülkümü o bölgede gerçekleştirdiğim için bugün mutluluk duyuyorum. İlçenizde elde ettiğim değişik yönlü erinci, dolayısıyla geliri hiçbir yerde sağlayamam. Doktor 1-2 saniye sustuktan sonra gülerek ekledi. Şimdi açıklamamda hiçbir sakınca yok. İnanır mısınız, zaman zaman orada kazandığım paraları bankadan çekiyor, geçimimi sağlıyorum. Bu kez ben de gülmeye başladım. Demek bizim ilçenin paraları bu denli bereketliymiş. Bir doktor için paranın ikinci derecede kalması gerekmektedir. Ne yazık ki böyle ülkücü bir yöntemi uygulayan doktor aramızda pek az bulunuyor. Gerçeği söylemek gerekirse, Doğu Anadolu görevimizi bile iştenlikle yapmamakta, zaman zaman kaytarmaktayız. Oysaki her uğraşıdaki yetenekli, yetkin, uzman kişiler önce doğuya koşmalıdırlar. Bizleri haklı çıkartacak ilkeler bulunsa bile, çoğunlukla gençlik dönemimizde de bu ülkeden yoksun kalıyoruz. Gerçekleri tüm iştenliğiyle açıklayan doktoru yürekten gelen sevgilerimle kutladım. Her aydın böyle düşünse, bu düşüncelerini yerinde uygulayabilse diye düşündüm içimden. Doktor ufak tefek inceden bir adamdı. Biraz göbeklenmişe benziyordu şimdi. Halk onu cin doktor diye tanırdı. Köylü kentli demez, zengin yoksul ayırt etmeksizin herkesin sayrısına koşardı. Üstelik kurum, çalım, tepeden bakma gibi çirkin alışkanlıkları da yoktu. Köylüyle kentliyle kaynaşmasını bilmişti. Zaman zaman kekeme konuşmasına karşın sayrılarını önce güler yüzü, tatlı diliyle iyileştirmesini bilmişti. Halkın unutmayışı bundan ötürü oluyordu. Bunları düşünürken birden anımsadım. Biliyor musun doktor, size ilçemizden kucak kucak sevgiler getirdim. Gaziantep'e geleceğimi bilenler özellikle esenliklerinin söylenmesini istediler. Çok teşekkür ederim. Dönüşünüzde benim de sevgilerimi, iyi dileklerimi götürmenizi, özellikle unutmamanızı dilerim. Oluşan kısa suskunluk arasında kesik kesik öksürmüş olacağım ki, bu ne biçim öksürme böyle? Gel seni bir yoklamadan geçireyim. Nasıl olsa üzerinde yatak giysileri var, dedi. Sağ ol doktor, gerçekten de öyle. Vücudumda bir kırgınlık, sırtlarımda bir ağrı, kesik kesik öksürükler. Doktor sırtımı, göğsümü iyice dinledi. Önemli bir şey yok, grip geçiriyorsun. Sana hapla şurup vereceğim. Yalnız uygun bir zamanda hastaneye dek gelirsen daha iyi olur. Radyoskopi ile ciğerlerini gözden geçirirsem yerinde olur. Kuşkulanacak bir şey mi buldun yoksa? Öylesi değil, gerçeği daha iyi gözleyebilmem için istiyorum. Bir dostuma yapmam gereken görevdir bu benim için. Çok teşekkür ederim doktorcuğum, sağ olun, diyerek giyindim. Söyleşimizi tatlı bir biçimde sona erdirmek için doktora biraz takıldım. Gençlik dönemindeki bir çapkınlık öyküsünü duymuştum, sözlerimi gülerek yanıtladı. Bu tarakta bezim kalmadı. Gittiğim yerde bir Alman kızıyla evlendim. Şimdi sarı saçlı mavi gözlü iki kızım var. Ne var ki burada da bir karacılıkla karşılaştım. Bakanlığa dek yakınma oldu. Yanımda çok güzel bir hemşire vardı. Görevime düşkün olmam nedeniyle bu bayanla işbirliği yapıyordum. Birkaç gün önce başka biriyle atanmalarını istediler. Dolayısıyla ayrıldılar şimdi yanımdan. Bu ayrılık senden de bir şeyler götürmüş gibi geliyor bana doktor, dedim. Coşkulu bir sesle yanıtladı sorumu. Kardeşim, senin de gözünden değilse bile kulağından bir şey kaçmıyor. Doğrusunu söylemenizde bir sakınca yoktur sanırım. Burada yalnızız, başkalarına da anlatacak değilim. Gerekirse kağıt üzerine aktarabilirim ancak. O şaşkınlık belirtisi içinde, sakın ha, ne yapıyorsun, dedi. Ama görünen köy kılavuz ister mi? Pireyi deve yapacak değilim ya. Bu konu için üzülmenizin bir gereği yok. Doktor sözlerimi yerinde bulmuş olacak ki kısa bir açıklamada bulundu. Bilmem bu konuyu açıklamamda bir yarar var mı? Özellikle psikolojik bir olaydır bu. Çünkü her genç kız yanında çalıştığı yöneticisine karşı ayrımına varmaksızın bilinçsiz bir tansıma duyar. Bu gibi olaylarla kötü bir yorumda bulunup bir yarar sağlamamak gerekir. Haklısın doktor, şakalarım için özür dilerim. Size takılmak nedense hoşuma gidiyor. Ama usuma gelmişken sorayım. Bir de benli kızımız vardı. O ne oldu? Ha, şu sözünü ettiğim hemşire onunla birlikte gitti. Bu sırada odanın kapısı açılarak yardımcım Aykut girdi. Böylece söyleşimiz sona ermiş oldu. Bundan sonraki karşılaşmalarımızda dereden tepeden söz ettikse de çoğunlukla ilçeden söz açarak geçmişleri andık. Kilis. Öğrencilik yıllarından başlar kilise duyduğum ilgi. Türkiye haritası üzerinde öğrencilerle yaptığımız bulmaca oyununda sık sık kilis derdim. Gaziantep'e gelmişken bu pek yakında bulunan ilçeye uğramadan geçemezdim. Suriye sınırı üzerinde bulunan bu ilçemizde özgün bir yaşantı sürdürüldüğünü sanırdım. Büyük bir tepe üzerine kurulmuş kilis. İlçe tepenin eteklerinde genişleyen düzlüğe doğru yayılmakta. Günden güne çoğalan bir halk topluluğunu bağrında barındırmaya çalışıyor. İşlerin burada pek yolunda gitmişti. Yönetmenlerin, öğretmenlerin gösterdiği ilgi onurumu artırmış, yaşam gücümü çoğaltmıştı. Bir sanat dalıyla uğraşmam, küçük de olsa ürünler vermem hoşlarına gitmişti. Çabalarım için bir yatırım gücü oluşturuyordu bu ilgiler. Geldiğim gün otel bulmakta güçlük çektik Aykut'la. Otel otel dolaştığımız halde iki yataklı boş bir oda bulamamıştık. Kaygımızı sezen bir yurttaş karakol yanındaki bir oteli öğütledi. Burası yatılmayacak denli pis bir oteldi. Okuduğu dualardan, namaz kıldığı anlaşılan yazman birinci kattaki bir odanın boş olduğunu söyledi. Çarşafların değiştirilmesi koşuluyla onulmazlık içinde onayladım odayı. Aykut bir yandan kitap paketlerini küçük bavulumuzu taşıyordu. Terslik bu ya, bu kez de kapının kilidinin olmadığını gördüm. Yazmana seslenerek, kapının kilidi yok mu? Çarşıdan bir asma kilit alır takıverirsiniz. İyi ama bu sizin göreviniz olsa gerek, benim işim gücüm var. Yazman kalın kaba sesiyle, beğenmezseniz başka otele gidersiniz bey. Ben gidecek yeri bilirim, dedim. Gerçekten de karakola giderek durumu komisere anlattım. Akşam üzeri döndüğümüzde çarşafların değişmiş, kapı kilidinin onarılmış olduğunu gördük. Adam sırıtarak, dilediğiniz biçimde kilidinizi taktım, çarşaflarınızı değiştirdim, diyordu. Teşekkür ettim kendisine, konu üzerinde bir süre düşününce kendi kendimi kınadım. Ne gerek senin tartışmalar, yakınmalar içinde bulunmak. Kalacağın çok çok ya bir ya da iki gece, katlan gitsin, diyordum içimden. Ama kazın ayağı böyle değildi. Bir vatandaş olarak hakkımı aramasını bilmekliğim gerekiyordu. Bu yakınma görevliye görevini ansıtacak bir nitelik taşıyordu. Gerçekte her vatandaşın her zaman doğallıkla yapması gereken bir görevdi bu. İçimdeki beni kınayan sesi bu savunmalarla susturdum. Gerçekten de otelde ancak bir gece kalabildik. Okulların gösterdiği anlayışla iki gün içinde işimiz bitmişti.